Ayrım 25.
Ecevit hafif gülümsedi. Aman efendim, rica ederim. Ben izin merci değilim. Ben sadece düşüncelerimi açıklıyorum. Eski anayasa ve eski siyasi partiler yasası genel başkanlara olağanüstü yetkiler vermişti. Bir de benim kişiliğimden gelen yetkilerim vardı. Buna rağmen beni kulise çekmek için yıllarca uğraştılar. Ama hükümetin son döneminde bunu başardılar. Ben kulise hiçbir zaman girmek istemem. Calp ısrar ediyordu. Efendim, eğer bana parti kurma izni verirseniz bundan başarıyla çıkacağıma inanıyorum. Ecevit yineledi. Benim siyasi olarak yasaklarım var. Gölge adam olarak perde arkasından izin vermem söz konusu olamaz. Bu bana ters gelir. Kaldı ki siyasi hakları kısıtlanan bir kişinin de izni söz konusu olamaz. Ben futbol hakemiyim diyorum. Siz bana buz pateni oynatmak istiyorsunuz. Sonra da sanki 2 yıl sonrasını o günden görürcesine ilginç bir gözlemde bulundu Ecevit. Kuracağınız örgütü istediğiniz kadar iyi tanıyın ve de tanıdığınıza inanın. Yaşadığımız karmaşık ortamda ve böyle bir kargaşada gün gelir bir de bakarsınız ki bütün yetkileriniz elinizden alınmış ve siz saf dışı bırakılmışsınız. Nitekim Calp, Halkçı Parti'nin ilk genel kongresinde başkanlığa veda etmek zorunda kalacak ve genel başkanlık seçimini yitirerek bu makamı Aydın Güven Gürkan'a bırakacaktı. Karşılıklı sigaralar içildi, çay bardakları arka arkaya boşaldı ve 1,5 saat süren görüşmeden sonra Calp, ''Benim parti kurmama ne dersiniz? Kuralım mı, vaz mı geçelim?'' diye son olarak yeniden sordu. Ecevit sandalyesinde doğruldu. ''Ben kurun da demem, kurmayın da demem. Sadece endişelerimi dile getiriyorum ve bende kimseye verecek mühür olmadığını söylüyorum.'' İşte bu sözleri Calp daha sonra sevinçle değerlendirecekti. Ecevit'le vedalaşıp daha merdivenlerden inerken Aytekin Yıldız'a döndü. Haydi gözümüz aydın Aytekin. Bu iş oldu. Tamam, bize izin çıktı dedi. Yıldız, nasıl izin verdi diye sorunca, duymadın mı? Ben size kurmayayım demiyorum dedi. Bu bize izin sayılır. Arabaya binerken, hareketimiz başarıya ulaştıktan sonra en kısa sürede partiyi doğal liderimize teslim etmek bizim şeref borcumuz olacaktır cümlesini ekledi. Ecevit ise görüşmeyi şöyle bir değerlendirdi. Kendisine en çarpıcı gelen başbakanlık müsteşarının böyle bir dönemde kendisinin siyasal haklarının elinden alındığı bir dönemde kendisini ziyaret cesaretini bulmuş olmasıydı. Üstelik bununla kalmıyor, parti kurmak için izin istiyordu. Daha doğrusu destek. Gülümsedi ve bir not düştü o günkü tarihle. Calp'ın bu gelişinden başkalarının haberi olmaması mümkün değil. İzin alarak benimle görüşmeye gelmiş olduğu her halinden anlaşılıyor. Halkçı partililer Ecevit Calp görüşmesini çevreye Ecevit bizi destekliyor diye yayacaklardı. Lider haklı çıkıyordu. Bırakın herhangi bir grubu desteklemesini, sadece görüşme yapması bile destek anlamında yayılabiliyordu etrafa. Bunun üzerine basına bir açıklama yapmak zorunluluğu duydu. Son zamanlarda özellikle siyasal örgütlenme konusuyla ilgili olarak benden kaynaklanmış gibi gösterilen bazı demeçlerin el altından yayılmaya çalışıldığını öğreniyorum. Ayrıca ad benzerliğinden yararlanılarak doğrudan doğruya adımın kullanıldığı haber ve yazılar yayınlanması çığırı da açılmıştır. Bu yoldan bana ters düşen ve toplumu yanıltmayı amaçlayan bazı düşünceler ileride basında bile benim adımla yayınlanabilir. Bilinen koşullar ve yasaklamalar nedeniyle şu sırada ülke sorunlarıyla ilgili düşüncelerimi Türk kamuoyuna duyuramaz durumda oluşum istismar edilerek bu tür yöntemlerle bana yamanacak demeç ve düşünceler benimle ilgili olamaz. Ve şu dönemdeki herhangi bir partileşme girişimiyle aramda bağlantı yoktur ve kurulamaz. Sırası gelince ve yayınlama olanağı bulduğum zaman ülke sorunları üzerine kendi düşüncelerimi açıklarım. Gizli kalmış birleşme. İsmet Paşa kabinesinde Muammer Erten Sanayi ve Teknoloji Bakanıydı. Necdet Calp da başkanın özel kalem müdürü. İnönü kabinesi düşünce, Paşa Calp'a bir yer bulun demiş, Muammer Erten de o sırada kendi bakanlığına bağlı bulunan Sümerbank Yönetim Kurulu üyeliğine Calp'ı getirmişti, tam gider ayak. Calp da bunu hiç unutmamıştı. 1983 Mayıs'ında parti kurma faaliyetleri sürerken Erten dokuzların başını çekiyor, CHP da partisi için kurucu arıyordu. Birkaç kez dokuzlara HP'den kuruculuk önerisi gelmişti. O günlerde Erten, bizim kuracağımız partiye izin vermezler düşüncesine gelmişti. Halkçı Parti'nin ise yolu açıktı. Zaten Sosyal Demokrat taban çatlamıştı. O zaman Halkçı Parti neden desteklenmesin ve ona güç verilmesindi? İşte Halkçı Parti ile bu partiyi muvazaa olarak gören kesimin görevli gruplarından biri ilk kez bir araya gelme girişiminde bulunuyordu. Halk gidip nasılsa bir partiye oy verecek ve sol oylar nasılsa sadece Halkçı Parti'ye akacaktı. Bu düşünceyle Muammer Erten, HP'den Günsel Özkaya ile bir gece ortak bir arkadaşlarının evinde buluştu. Pazarlık çok açıktı. Erten önerisini getirdi. Sizin partinin organları yavaş yavaş teşekkül ediyor ama bizim cephede henüz bir şey yok. Siz kuruluş günü dilekçenizi verin. Biz de o güne kadar Türkiye Sosyal Demokrasi Partisi adında bir parti oluştururuz. Karşılıklı organlar belli olur ve daha kurucular için vetolar gelmeden karşılıklı oturur, kamuoyu önünde birleşme müzakeresi yaparız. Sizin üzerinizdeki muvazaa perdesini de kaldırmış oluruz. Günsel Özkaya çok sevindi böyle bir öneriye. Çünkü kendilerini çok yalnız hissediyorlardı. Tamam, nasıl olacak bu birleşme? Biz de siz de kuralım partileri ondan sonra. Seçimlere girildiğinde bizden aday gösterirseniz ortak organlar oluştururuz. Başkan kim olacak diye yine açık açık tartışırız. Ben kendi arkadaşlarımı ikna etmeye çalışırım. Zaten bizim sizinle birlikte olduğumuz ortaya çıkınca daha rahat tartışırız bizim kamuoyunda. Halkçı Parti'nin arayıp da bulamadığı bir öneriydi bu. O akşam gizli bir anlaşmaya varıldı. Ayrıntıları daha sonradan ele alınacaktı. Ancak dokuzların bir süre sonra parti kurmada etkinliklerini tümüyle yitireceklerdi. Hatta Erdal İnönü geldikten sonra SODEP'in listesine sadece Hüdayi Oral girebilecekti. Eğer etkinliklerini koruyabilselerdi, Halkçı Parti kurulduktan sonra konu açığa çıkacaktı. Çünkü bu ekip o günlerde kendisini diğer gruplardan giderek bağımsız saymaya başlamış, hatta Türkiye Sosyal Demokrat Partisi adıyla bildiriler yayımlamaya girişmişti. Yayınlanan bildirilerde partinin artık kurulmakta olduğu belirtiliyordu. Dokuzların bu girişimi kendilerinin diğer gruplarla kopmuş olduğu izlenimini veriyor ve politikada kendilerine yeni bir yer arıyorlardı. En uygun yerinde önünü açık gördükleri Halkçı Parti olduğuna karar vermişlerdi. Belki bunu Muammer Erten arkadaşlarına haber vermeden gerçekleştirmek istemişti. Aynı dönemde bir başka birleşme ve hatta artık partileşme, Çağlar Kırçak eski milletvekilleri ve yine dokuzların bir araya gelmeleridir. Kırçak arka arkaya bir dizi görüşme yapmış, Hikmet Çetin, Necdet Uğur, Mustafa Üstündağ, Deniz Baykal ve eski milletvekilleri SDG temsilcileriyle zaman zaman bir araya gelmişti. Mayıs ortalarında eski milletvekillerinden Mehmet Ergül'ün Maltepe'deki yazıhanesinde eski milletvekilleri Kırçak grubu, dokuzlar bir araya gelerek birleşme kararı aldılar. 3 saat süren yoğun tartışmalarda neden ayrı düşüldüğü üzerinde duruldu. Tüzük hazırlıklarının her grupça bitirildiği belirtildi, kadrolaşmadaki eksikliğin giderilmesi için ortak hareket edilmesi vurgulandı. Öyle bir hava doğdu ki, İşte sanki parti kurulmuştu. Tam o sırada Denizli Milletvekili İlhan Acıkal'ın içeri girdi. Ve hiç heyecanlanmayın arkadaşlar, mesele artık bitmiştir. Zirvede toplantı var dedi. Herkes birbirine baktı. Acıkal'ın sözünü ettiği zirvedeki toplantı ertesi gün basında en önemli haberdi. Sırrı Atalay'ın evinde her grubu temsilen 8-10 kişi toplanmış isimlendirme yapıyordu. Birkaç gün önce de SDG temsilcileriyle kurucu kadroda isimleri geçen Türkan Akyol, Cezmi Kartay, İlhan Tekeli, Tekin Alp, Vedat Dalokay'ın evinde Ümit Gürtuna, Erol Köse, Halil Akyüz, Selahattin Yıldırım ile akşam yemeğinde bir araya gelmişlerdi. Artık isimlendirme hızlanmış, çeşitli listeler hazırlanmıştı. Kurucular belirleniyordu ama genel başkan hala belli değildi. Atalay'ın evindeki toplantı sürerken ve isimlendirme heyecanı herkesi sarmışken telefon çaldı. Atalay'ın yüzü ışıldadı, döndü. "Toplantı bitti arkadaşlar," dedi. "Bugün listeyi bitirmekle çok iyi etmişiz. Güzel gelişmeler olacak bundan sonra, göreceksiniz." O gün Atalay'ın evinde 38 kurucu isim saptanmıştı. Genel başkan yoktu. İşte Atalay'a gelen telefon genel başkanı müjdeliyordu. Üstündağ Atalay'a "Misafirimiz geldi ve Ankara'da," dedi. Erdal İnönü yeniden harekete katılıyordu ve artık kesinlikle katılıyordu. Tarih 17 Mayıs 1983'tü. Daha sonra kuruluş çalışmaları siyasal çevrelerde geniş yankılar uyandıracak, solu bölüyor diyerek derin tartışmalara yol açacak Demokratik Sol Parti'nin ilk tohumu işte tam aynı günlerde atılıyordu. Bülent Ecevit, Türk İş eski genel başkanı Halil Tunç, CHP İzmir eski il başkanı Sedat Akman ve eşi Rahşan Ecevit de Tunç'un Ankara yakınında Kazan Köyü'ndeki bahçesini ziyaret ediyordu. 2 saat kadar Tunç'un evini ve bahçesini ziyaret eden Ecevit, SODEP'in kurulma aşamasına geldiği günlerde çarpıcı bir açıklamada bulunuyor, üstü örtülü bir biçimde mesaj vermek istiyordu sol tabana. "Sayın Tunç ve Sayın Akman, her zaman görüştüğüm ve düşüncelerine saygı duyduğum arkadaşlardır. Sık sık kendileriyle bir araya geliyoruz. Tunç'u Kozan'daki evinde ziyaret etmekten mutluluk duyuyoruz. Sayın Tunç'un çok güzel bir bahçesi var. Bahçeyi gezdik. 4 duvar arasında saksı içinde yetişen çiçek ancak bir ölçüde gelişebiliyor. Ama açıkta, tarlada çile çekilerek yetişen çiçek ve ağaçlar daha gür ve daha güzel oluyor." Ecevit'in bu sözleri sol tabanda geniş yankılara neden oluyordu ve siyasal edebiyatımıza yeni bir sembol giriyordu: çile çiçekleri. Halil Tunç ve Sedat Akman daha sonra Ecevit'in yanında uzun süre birlikte çalışma fırsatı bulacaklar. Tunç 1984'te Ecevit'ten ayrılmak zorunda kalacaktı. Ama Kazan'daki ziyaretten sonra solda yeni bir parti daha kurulacağı artık iyice kesinleşmiş olacaktı. Celal Bayar 40 yıl sonra parti kuruyor. Turgut Sunalp, Başbakan Bülent Ulusu'dan parti kurmak görevini devralınca çeşitli bağlantılara girdi. Ve de özellikle sağ kesimde etkisini sürdüren ve de aynı zamanda 12 Eylül'ü destekleyen Celal Bayar'ı ziyaret etti. Bayar'la görüşmesinde kendisine 2 soru yöneltti. "Ben parti kurabilir miyim? Nasıl bir parti kurmalıyım?" Bu soruların ardından kendi inançlarını ve felsefesini uzun uzun Bayar'a anlattı. "Atatürk milliyetçisiyim, muhafazakarım. Örf ve adetlerimize sadık, Batı İttifakı'ndan yana 12 Eylül ruh ve felsefesine intibak etmiş, 1982 Anayasası'nın takipçisi, antikomünist bir parti kurmak istiyorum. Faşizme karşıyım, diktatör ruhlu değilim." Celal Bayar, iyi bir okul öğrencisi gibi nasıl parti kuracağını bir çırpıda sıralayan Sunalp'a ısındığını belli etmek istedi. "İyi olur Paşa Hazretleri, iyi olur. Memleketin böyle bir partiye ihtiyacı var." Sunalp, manevi liderden onayı almıştı. Hemen tekrarladı sorusunu. "Ben böyle bir parti kurabilir miyim?" "Kurabilirsiniz," yanıtı sağ politik kulislerde geniş yankılara yol açtı. Gerçi Sunalp "beni destekler misiniz?" sorusunu yöneltmemişti. Ama tıpkı Ecevit-Calp görüşmesinde olduğu gibi sağ kesimde "kurabilirsiniz" sözünü Sunalp'e verilen destek ve güven olarak yorumluyordu. Ve de yanılıyordu. Çünkü Sunalp'le görüşmeden birkaç gün sonra Bayar kendisini ziyarete gelen eski Demokrat Partililere Sunalp'le görüşmesini önce şöyle anlatacaktı. "Parti kuracak zat geldi. Beraber parti kuralım demedi. Bize yardım edin," dedi. "Beğendim adamı. İnsana iyi intiba vermektedir. Malum bankacılar karşısındakini her tavrıyla tetkik eder. Ben de tabii öyle hareket ettim. Müsbet gördüm. Ama bu zata evet denirse, ya aksi çıkarsa ne olur? Büyük mesele çıkar mı, çıkmaz mı bilemem. Bizim devlete, millete ve demokrasiye olan inancımız malum. Benden Ahmet Bey'i istedi. Damadı Ahmet Gürsoy'u kastediyor. Kusura bakmayın, Ahmet Bey kendisi faili muhtardır. Kendisi karar verir. Beni kazanmak için adeta rüşvet teklif ediyorlar. Bundan dolayı karşımdakileri gayri samimi buluyorum. İrrite oluyorum." Sunalp'le ilgili izlenimlerini böyle özetleyen, hatta Sunalp'in damadını kurucular arasında görmek isteğini rüşvet olarak niteleyen Bayar, Demokrat Partili arkadaşlarına daha sonra şöyle diyordu. Sizler varken ben Bayar olarak başka bir adım atamam. Bunu kesinlikle bilmenizi isterim. Bölünmeyelim. Bölünmemek için ne yapacağız? Bunu düşüneceğiz hep beraber. Biz hep beraberiz. Sizler neredeyseniz ben oradayım. Bunu böyle bilin. Eski genel başkanınız olarak ifade ediyorum. Ne yapıyorsunuz? Bir kuruluş içine neden girmiyorsunuz? Bizim eski DP'nin programı ve prensipleri doğrultusunda kurulacak bir partinin ön hazırlıkları için faaliyete geçiniz. DP'nin programını alarak bugünkü şartlara uygun şekilde hazırlayınız. DP'nin ismini kullanıp kullanamayacağınızı hukukçu arkadaşlarla temas ederek tespit ediniz. Şayet mümkün olmuyorsa başka bir isim de bulunur. Sizleri teker teker tanıyorum. Başaracağınızdan eminim. Beni genel başkan diye düşünmeyin ama yanınızdayım. Sizin için her türlü beyanatı veririm. Başka türlü nasıl hareket edebilirim? Beni tasarruf ediniz. Beni kullanınız. Sizlere bu kadar açık ve kesin konuşuyorum. Sizin yanınızda olacağım. Bu harekette bana yapacağınız en büyük kadirşinaslık, program ve beyannamenizde münasip birkaç kelimeyle benden bahsetmenizdir. Tabii bunun takdiri de size aittir. Bu benim ailem, çocuklarım ve torunlarım için tarihe karşı en değerli hazinemiz olacaktır. Bayar açıkça 1946 ruhundan hareket ediyor, kendisine bugüne dek yapılan ziyaretleri bir kalemde siliyor ve yeniden DP'nin canlandırılmasını istiyor, hatta istemenin ötesinde direktif veriyordu. Bayar'ın bu konuşmasına tanık olanlar şunlardı. Nüset Akın, Necati Tanyolaç, Nahit Ural, Beli Beler, Sezai Akda, A. Melik Fırat, Servet Hacıpaşaoğlu, Münip Özer, Süleyman Kuranel, Nuriye Pınar Erdem, Ömer Yüksel, İsmail Özdoyuran, Hilmi Çeltikçioğlu, Mehmet Ali Ceylan, Ahmet Tokuş ve Burhan Ulutan'dı. Demirel bu görüşmeyi öğrenmişti. Bayar parti kuruyordu, öyle mi? Hemen harekete geçti. İstanbul'a Hüsamettin Cindoruk'a haber gönderdi. O günlerde AP Malatya milletvekillerinden Hüseyin Doğan dede ölmüş, İstanbul'da onun cenaze törenine katılacaktı. 4 Mayıs 1983 akşamı ise Celal Bayar'la akşam yemeğinde bir araya gelmek istiyordu. Etiler'de Cindoruk'un kayınvalidesinin evinde Celal Bayar ile Süleyman Demirel'in dışında Hüsamettin Cindoruk, İhsan Sabri Çağlayangil, Saadettin Bilgiç, Bayar'ın kızı Nilüfer Gürsoy, damadı Ahmet Gürsoy akşam yemeğinde buluştular. Yemekte önce genel politikadan söz edildi ve ilginç bir noktada anlaşmaya varıldı. Partiler sağda dağılmasın, sağ parçalanmasın. Hemen bunun ardında parçalanma nasıl önlenebilir üzerinde tartışılmaya başlandı. Yemek bitmişti. Bayar, Demirel ve Çağlayangil bir kenara çekildiler. İşte orada bir anda tarihsel bir sahneye tanık olundu. Demirel, ben şu anda yasaklıyım ama İhsan Sabri Bey mebus olabilir, kurucu olamaz diye söze başladı. Sonra ayağa kalktı. Bayar hariç diğerleri de onu izledi ve Sayın Bayar, gelin genel başkan siz olun bizim kuracağımız partide diye tamamladı sözünü. Herkes bir an şaşırdı, durakladı ama Demirel devam etti. Siz isminizi verin, sağdaki bütün gruplar sizin şemsiyeniz etrafında birleşsinler. Tüm kurucu heyetler tek bir kurucu heyet haline gelsin ve 2-3 aylığına siz genel başkan olun. Neden 2-3 aylığına? Demirel'in düşüncesi şimdi daha netleşiyordu. Tıpkı soldaki gibi parçalanmayı önleyecek bir isim arıyordu Demirel. Bayar'ın da girişimini duymuş, kendisinin böyle bir girişime hazır olduğunu düşünmüştü. Bayar 2-3 ay genel başkan olarak kalabilirdi. Seçim öncesine kadar kuruculardan birisi nasıl olsa sivrilir, onu genel başkan yaparız diye tamamladı düşüncesini. Bayar koltuğuna gömüldü bir an. Sonra, eğer ben bir işi yaparsam hakkıyla yapmak isterim. Sembolik şeylere başvurmak istemem ama buna fizik gücüm el vermez. Cindoruk Demirel'i destekledi. İnönü başbakan olduğunda 80 yaşındaydı. Yapabildiğiniz kadar yaparsınız. Ben bunu taşıyamıyorum dediğiniz anda da bırakırsınız. Ama sizin etrafınızda birleşiyoruz. O anda Demirel Bayar'a doğru bir adım attı. Elini tuttu, öptü, sonra alnına götürdü. Ağzından şu sözler döküldü. Sizden aldığım bayrağı yine size teslim ediyorum. Bu bayrağı taşıma şerefini bana lütfettiniz. Tarih lütfetti. Şimdi yeniden aynı noktaya geldik. Bu tarihi bir bediadır. Ben bayrağı size teslim ediyorum. Bir kusur işlediysem kusuruma bakmayınız. Odada bulunanların gözleri yaşardı. Bayar ağır ağır Demirel'in elini okşayarak ''Sizi tarih ve millet önünde tebrik ederim. Muvaffakiyetle taşıdığınız bayrağı. Bir kusurunuz da olmadı.'' Akşamın en dramatik sahnesi geride kalmıştı. Ama bir başka tarihsel olaya adım atılıyordu. 1946'da Demokrat Parti'yi kurmuş olan Celal Bayar tam 40 yıl sonra yeniden bir partinin kuruluşu için başa geçiyordu. Peki dedi, kabul ediyorum. Partiyi kuralım. Bayar'ın genel başkanlığı 24 saat sürdü. Ertesi gün Büyük Türkiye Partisi'nin programı ve tüzüğünü okuttu. Programda bazı düzeltmeler yaptırdı hatta. Ama karar yemekte kaldı. Çünkü ailesi sağlık açısından sakıncalı bulmuştu daha sonraki değerlendirmelerinde. Sakıncalı bulan acaba sadece ailesi miydi? Kim bilir? 12. Bölüm. Çankırı ile birlikte değişen hava. İki kez Cumhurbaşkanı Evren'le görüşmüş olmasına rağmen Turgut Özal yine de büyük tereddütler içindeydi İstanbul'da. Gerçi tereddütü kendisine izin verilmeyeceği ya da bir başka nedenle engel olunacağı noktasından çoktan aşmıştı. Ama sağda Sunalp'in dışında ya eski kadrolar, 12 Eylül öncesindeki kadrolar yeni bir parti kurarsa ne olacaktı? Özal'ın hesabı çok açıktı. Kendisi var, Sunalp var, bir de Büyük Türkiye Partisi'nin hazırlıkları var. Nereden çıkacaktı bu oylarda kendisi iktidar olabilecekti? Üstelik Büyük Türkiye Partisi, gerçi o günlerde henüz tam partileşmemiş ama partileşmeye doğru hızlı adımlarla ilerlemişti. Ülkede de halkın 3 yıldır unuttuğu bir siyaset rüzgarı estirmişti. Morali oldukça bozuktu. Zaman zaman Yeniköy'deki evinde çalışıyor, zaman zaman Şişli'de Sadıklar Apartmanı'nda tutulan bir büroda parti kurma faaliyetlerini sürdürüyordu. İşte tam o sırada Evren Çankırı'da konuştu. Çankırı konuşması bir yandan sosyal demokrat tabanda il ve belediye başkanları yoluyla parti kuran bir kesime uyarı niteliği taşırken, öte yandan da kurulma hazırlıkları ilerleyen Büyük Türkiye Partisi'ne bir uyarı anlamındaydı. Konsey her iki çalışmayı eskinin devamı olarak görüyor ve bundan vazgeçilmesi gerektiğini vurguluyordu. Çok çarpıcıdır, Çankırı konuşması bu iki partiyle ilgili daha sonra alınacak kararların habercisi olurken bir başka partinin de kuruluş kararlılığını artıran etki yapıyordu. O ana dek moral bozukluğu ve tereddütler içinde kıvranan Özal, Çankırı konuşmasıyla birlikte yeniden hayat bulmuş gibi oldu ve derhal arkadaşlarına artık parti kurma işini hızlandıralım, kaybedecek vakit yok talimatını verdi. Çankırı konuşması Özal için bir dönüm noktası oldu. Hatta Türkiye için.